özel bir yaratık.
İki bölüm önce tüm zamanların en büyük beyanı üzerinde durmuştuk. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yaratılış 1:1. Tanrı'nın beyan ettiği önemli bir diğer ifadeye daha değinelim. Tanrı insanı kendi benzeyişinde yarattı. Yaratılış 1:27. Tanrı insanları yaratılışının tacı olmaları için tasarladı.
Tanrı'nın benzeyişinde.
Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Yaratılış 1:26-27. Tanrı'nın insanı kendi benzeyişinde yaratmış olması, ilk insanların her şekilde Tanrı'ya benzedikleri anlamına gelmez. Tanrı eşsizdir. Tanrı, insanı kendi benzeyişinde yarattı ifadesi, insanların Tanrı'nın doğasına ortak olacakları anlamına gelir. İnsan, Tanrı'nın karakterini yansıtmak için tasarlandı. Tanrı, ilk erkeğe ve kadına, kendisiyle anlamlı bir ilişkinin tadını çıkarmalarına izin verecek nitelikler sağladı. Tanrı insanları, onlara önemli sorular sorma, mantıklı olarak muhakeme etme ve yaratıcıları hakkındaki derin gerçekleri kavrama yeteneği vererek zeka ile bereketledi. Tanrı, insanların sevgi ve empati gibi duyguları tecrübe edebilmeleri için onlara duygular verdi. Tanrı aynı zamanda insanlara sonsuz sonuç konusunda seçim yapmaları için hem özgürlüğü hem de sorumluluğu kapsayan bir irade verdi. Tüm bu verdiklerine ek olarak onlara iletişim, konuşma, jest ve şarkı söyleme yeteneği bağışladı. Aynı zamanda insanların uzun vadeli planlar yapmalarını ve bu planları şaşırtıcı bir yaratıcılık ile uygulamalarını mümkün kıldı. En önemlisi de yaratıcılarına, sahiplerine tapınabilmeleri ve ondan zevk alabilmeleri için sonsuz bir can ve ruh sağladı. İnsanoğluna bağışlanan bu tür kapasiteler onları hayvanlardan ayırır. Tanrı, insanları kendisi için yarattı. Sevgi olan Tanrı, 1. Yuhanna 4:8, erkeği ve kadını onlara ihtiyacı olduğu için değil, onları istediği için yarattı. İnsanlar, onun sevgisinin alıcıları ve yansıtıcıları olacaklardı.
İnsan bedeni.
Yaratılış kitabının 1. bölümü, Tanrı'nın dünyayı nasıl yarattığı hakkında özlü bir öykü sunar. 2. bölüm ise özellikle insanların yaratılışına ilişkin ayrıntılarla doludur. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Yaratılış 2:7. Rab gökleri ve yeryüzünü yoktan var etmiş olmasına rağmen ilk insanı topraktan yaratmayı seçti. Günümüzdeki biyologlar bu gerçeği onaylarlar. Beden neredeyse hiç etkileyici değilmiş gibi görünür. Bedeni oluşturan 20 küsur sıradan unsurun tamamı yeryüzünün kuru toprağında mevcuttur. İnsan bedeni böyle mevkice aşağı unsurlardan oluşturulmasına rağmen yaklaşık 75 trilyon canlı hücre ile bir araya getirilmiş hünerli bir işin mucizevi bir parçasıdır. Bu canlı hücrelerin her biri kendi özel rolünü üstlenmiştir. Hücre, yaşamın temel birimidir. Bir hücre öylesine küçüktür ki, görülebilmesi için ancak güçlü bir mikroskop aracılığıyla mümkündür. Buna rağmen bir hücre, yine de işlev gören milyonlarca kısım ile doludur. Her hücre, 2 metre uzunluğunda bulunan ve bir insanın temel özelliklerinin genetik kodu olan DNA'nın ancak mikroskop ile görülebilecek ufaklıktaki bükülmüş kenarını içerir. Ünlü bilgisayar programcısı Bill Gates şu beyanda bulundu. İnsan DNA'sı bir bilgisayar programı gibidir. Ama şimdiye kadar yaratılmış olan herhangi bir bilgisayar programından çok fazla ileride olan bir programdır bu. İnsan bedeninde en azından 200'den fazla farklı hücre tipi mevcuttur. Bu hücre tiplerinden bazıları kan gibi sıvılar meydana getirirler. Diğerleri ise yumuşak dokuları ve organları yaratırlar. Bazıları da katı kemikler oluşturmak için bir araya gelirler. Bazı hücreler bedenin kısımlarını bir araya bağlarlar diğerleri ise sindirim ve üreme sistemleri gibi beden işlevlerini organize ederler. Bedeninizin yapısı ve işleyen sistemleri üzerinde düşünün. Kemikleri ve başka organları birbirlerine rapt eden bağlar, tendonlar, kaslar, cilt ve saçlar ile bağlanmış ve donatılmış 206 kemiği ile iskelet ya da yaşamın kendisine ait maddeleri ulaştıran damarları, atar damarları ve kan ile dolaşım sistemi. Bu arada midenin, bağırsakların, böbreklerin ve karaciğerin varlıklarına da değinelim. Aynı zamanda beyniniz ile temas halinde olan karışık olarak teller ile bağlı sinir sistemi de mevcuttur. Ve kalp olarak adlandırılan sadık pompayı ya da Tanrı'nın size sağladığı gözleri, kulakları, burnu, ağzı ve dili, ses kirişlerini, papillayı ve dişleri de unutmayın. Eller ve ayaklar da son derece yararlıdırlar. Size baş parmaklarınızı verdiği için Tanrı'ya hiç teşekkür ettiniz mi? Biz süpürge ya da çekici, baş parmağınızdan yararlanmadan kullanmayı deneyin. Sahip olduğunuz şu tırnaklarınız da oldukça yararlıdırlar. Peygamber Davut'un yazdığı şu sözlere şaşırmamak gerekir. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim. Mezmur 139:14.
Can ve ruh.
İnsan bedeni ne kadar harika yaratılmış olursa olsun, insanların böylesine özel olmalarının nedeni beden değildir. Hayvanların, kuşların ve balıkların da hayranlık uyandıran bedenleri vardır. İnsanın eşsizliği, onun insan canından ve eşsiz ruhundan kaynaklanır. Tanrı'nın benzeyişinde özel varlıklar olarak yaratılan ilk erkeği ve kadını, diğer yaratıklardan ayıran onun canı ve ruhudur. Tanrı, insanın bedenini topraktan biçimlendirmeyi sona erdirdikten sonra, insanın burnuna yaşam soluğunu üfledi ve böylece insan yaşayan bir varlık oldu. Yaratılış 2:7. Tanrı'nın Adem için yarattığı beden, Tanrı'nın Adem'in ruhunu ve canını içine yerleştirdiği beden, insan için yalnızca bir ev ya da çadırdı. Tanrı insana bedeni, çevresindeki dünyadan, canı iç varlığından ve ruhu Tanrı'dan haberdar olabilsin diye verdi. Can bedeni, ruh canı yönetecek. Ve ruh, Tanrı'nın kendisi tarafından yönetilecekti. Tanrı ruhtur ve ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Yuhanna 4:24.
Bir amaç için yarattı.
Hünerli usta insanı, üçlü birliğin bir türü olması için ruh, can ve bedeni birleştirerek yarattı. 1. Selanikler 5:23. Ve insanların yaratıcıları ile yakın bir ilişkinin tadını çıkarmalarını mümkün kıldı. Tanrı insana yaşam vermişti ve şimdi insanın yaratıcısının sahibinin zevki ve övgüsü için yaşaması, insanın yüceltilmiş ayrıcalığı olacaktı. Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adım ile çağrılan herkes, kendim için biçim verdiğim bu halk, bana ait olan övgüleri ilan edecek. Yeşaya 43:7-21. İnsanlar Tanrı'nın yüceliği için yaratıldılar. Yeryüzü insanlık için yaratıldı. Ama insanlık, Tanrı için yaratıldı. Yaratıcının amacı, ilk insanların onu tanıyabilmeleri, ondan zevk almaları ve onu sonsuza kadar sevmeleriydi. Tanrı aynı şeyi sizin ve benim için de amaçlamıştı. Tanrı'nın Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Markos 12:30.
Mükemmel bir çevre.
Tanrı Adem'i yarattıktan sonra Aden adında bol bereketli bir bahçe tasarladı ve bu bahçeyi dikti. Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacı ile iyi ve kötüyü bilme ağacı vardı. Aden'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. Yaratılış 2:8-10. Yeri büyük olasılıkla bugün Irak olarak bilinen Aden, harika görünümler, sesler ve kokular, sınırsız güzelliklerle dolu büyük bir bahçeydi. Parlayarak akan bir nehir bahçeyi suluyordu. Lezzetli meyve ağaçları nehrin kenarına dizilmişlerdi. Tadına varılması için anlatılamayacak çeşitlilikte meyveler, hayranlık uyandıran tatlı kokulu çiçekler, gözlerin bakmaya doyamayacağı lezzetli çayırlar, incelenecek kuşlar ve böcekler, keşfedilecek gizemli ormanlar, ortaya çıkarılacak altın ve taşlar bu bahçeye yerleştirilmişlerdi. Tanrı gerçekten de Adem'in zevk alması için her şeyi bol bol vermişti. 1. Timoteus 6:17. Tanrı aynı zamanda bahçenin ortasına iki özel ağaç da dikti. Yaşam ağacı ve iyilikle kötülüğü bilme ağacı. Aden keyif anlamına gelir. Tanrı bu harika yuvayı insanın zevk alması için yaratmıştı. Ama insan için keyiflerin en büyüğü yaratıcısı ile paylaştıktan zevk almak olacaktı. Tanrı'yı kişisel olarak tanımak ve onunla birlikte olmaktan daha harika bir şey yoktur. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Mezmur 16:11.
Tatmin edici bir görev.
Bahçenin hazırlığı tamamlandıktan sonra Rab insanı bahçeye koydu. Tanrı, Adem'e bu bahçede yaşamayı isteyip istemediğini sormadı. Tanrı, insanın yaratıcısıydı ve bu nedenle insanın sahibiydi. Rab, insanlık için neyin en iyi olduğunu bilir ve yaptıklarıyla ilgili hiç kimseye yanıt vermek zorunda değildir. Rab Tanrı, Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Yaratılış 2:15. Tanrı Adem'e yeni yuvasında iki sorumluluk verdi. Birinci sorumluluk şuydu. Adem bahçeyi işleyecekti. Ama bu görevi terlemeden, zahmete girmeden ve yorulmadan yapacaktı. Her şey iyi olduğu için bu görevi zevk alarak yapacaktı. Bahçede battığında acı verecek dikenler ve çıkarıp temizlenecek zararlı otlar yoktu. Adem'e verilen ikinci sorumluluk bahçeye bakmasıydı. Bu son ifade evrende pusuya yatmış kötü ve tehlikeli bir unsurun varlığını ima ediyor olabilir miydi? Bu sorunun yanıtı gereken zamanda verilecektir.
Basit bir kural.
İnsan bir kukla değil, bir kişi olduğu için Tanrı Adem'e aynı zamanda itaat etmesi için anlaşılması çok kolay bir kural verdi. Ona, bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün ölürsün. Yaratılış 2, 16-17. Tanrı bu buyruğu erkeğe, kadını yaratmadan önce verdi. Tanrı, Adem'in insan soyunun başı olmasını kararlaştırmıştı ve Adem'e yalnızca bu kurala uyma sorumluluğunu yüklemişti.
İlk kadın.
Tanrı sonra kadını yarattı ve kadın çok özel bir yaratıktı. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o Adam'dan alındı. Bu nedenle Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Yaratılış 2, 18, 21-25. Böylece Tanrı ilk eylemini gerçekleştirdi. Adem'in kaburga kemiğinden güzel ve zarif bir eş yarattı ve sonra onu Adem'e takdim etti. Adem, Tanrı'nın kendisi için sağlamış olduğu bu yakın ve sevecen eşten ve yardımcıdan dolayı büyük sevinç duydu. Kutsal kitap araştırmacılarından biri olan merhum Matthew Henry şöyle yazmıştı. Kadın, Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldı. Adem'in üzerinde egemenlik sürmesi için onun başından ya da onu ayakları altına alması için onun ayaklarından yaratılmadı. Onunla eşit olması için onun kaburga kemiğinden, korunması için kolunun altından ve sevilmesi için yüreğinin yanından yaratıldı. Kadın da aynı erkek gibi Tanrı'nın suretinde ve benzeyişinde yaratıldı. Tanrı'nın karakterini yansıtması ve onunla beraber ruhsal birliğin tadını çıkarması için yaratıldı. Yaratıcı, erkek ve kadın için kesin bir düzen ve farklı roller belirledi. Onların değerleri ve önemleri konusunda eşit olduklarını beyan etti. Bugün Tanrı'nın amacına aykırı olarak pek çok toplum, kadınlarına bir mal parçası gibi davranıyor. Ben bir erkek çocuğu doğduğu zaman sevinen ve bir kız çocuk doğduğu zaman hayal kırıklığı yaşayan insanlar gördüm. Bazı erkekler canlı hayvanlarına eşlerinden daha fazla ilgi ve özen gösterirler. Başka toplumlar bir diğer aşırı uca yönelmişler ve erkek ve kadınların farklı rollerini önemsememeyi tercih ederek Tanrı'nın her bir cinsiyete verdiği sorumlulukları reddetmişlerdir. Her iki aşırı uçta kadınları hor görmektedir.
İlk nikah.
İlk evlilik törenini kimin yönettiğine dikkat edin. Yöneten Rab'di. Kutsal yazılar şöyle der. Tanrı onu Adem'e getirdi. Yaratıcı en başından beri kendisi için yaratmış olduğu insanların yaşamlarına doğrudan müdahale etti. Erkek annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacak beyanında bulunan Tanrı'dır. Tek sözcüğü için İbranice'de kullanılan sözcük ehad'dır. Bu sözcük tekliği ve birliği ifade eder. Tanrı, ilk çifti mükemmel uyum içinde sonsuza kadar birbirlerinden zevk almaları ve birbirlerine hizmet etmeleri ve ondan zevk almaları ve ona hizmet etmeleri için tasarladı. O, kadının ve erkeğin yaratıcılarını, sahiplerini, bireysel ve birlikte sürdürdükleri yaşamlarının merkezi yapmalarını istedi. Günümüz dünyasında pek çok kişi, Tanrı'nın evlilik hakkındaki orijinal planını trajik bir şekilde umursamazlar ve bir erkek ve kadın arasındaki ilişkinin yıllar geçtikçe nasıl daha harika olabileceğinin farkında bile değildirler. Bu umursamazlıklarının bir sonucu olarak Rabbin başlangıçtan beri bir erkek ve karısı için tasarlamış olduğu sevecen, sadık, bencil olmayan ve birbirlerini bağırlarına basan ilişkiyi yansıtma konusunda başarısız olurlar. Yaratıcının erkek ve karısı arasındaki evliliğin yazarı olması, Tanrı'nın ölçülmesi mümkün olmayan sevgi yüreğinin bir yansımasını ortaya koyar. Tanrı, evlilik bağı ile şu örneği vermeyi amaçlamıştır. Tanrı, insanları şimdi ve sonsuzluk boyunca kendisiyle erkek ve kadın arasındaki ilişkiden daha yakın, daha harika ve gelişen bir ruhsal ilişkinin tadını çıkarmaya davet eder. Evliliğin yazarının evliliği nasıl tanımladığına dikkat ettiniz mi? Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Ve kutsal yazılar bu ifadeye şunu ekler. Adem de, karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Tanrı'nın evlilik için planı, bir çiftin utanç nedir bilmeyerek amaçlarında ve bedenlerinde birleşmeleridir. Hatta Tanrı'nın planı bundan daha da yüksek bir aşamada insanların sonsuzluk boyunca kendisiyle birlikte utanç duymadan ruhsal birliğin keyfine varmalarıdır.
İnsanlığa egemenlik verildi.
Tanrı kadını erkeğin yanına götürdükten sonra onlara doğrudan ve kişisel olarak hitap etti. Kutsal yazılar bahçede yürüyen Rab Tanrı, Yaratılış 3:8'den söz ettikleri için Tanrı'nın İlk erkek ve kadına gözle görünür bir şekilde göründüğünü anlıyoruz. Şimdi Rabbin erkeği ve karısını yaratıcının görkemli ve bozulmamış yaratılışına gözlerini dikerek bakabilecekleri yüksek bir dağa götürdüğünü hayal edelim. Onları kutsadı ve verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yaratılış 1:28-29. Tanrı Adem ve Havva'yı ve onların soylarını yaratılış üzerinde egemen yaptı. Onlara insan soyunun başlangıç çifti olma ayrıcalığını ve sorumluluğunu verdi. Tüm yaratılış üzerinde egemenlik bağışladı. Egemenlik, yetki ve kontrol anlamına gelir. Adem, Havva ve onların soyu yeryüzünden zevk alacaklar, ona bakacaklar ve onu bilgelikle yöneteceklerdi. Yeryüzü onlara, yeryüzüne zarar getirmeleri için değil, onu kullanmaları için verildi. Yaratıcı, yaratılışı insanlık ile uyum içinde bulunması için tasarladı. Yeryüzü, başlangıçta insanın istediği ve ihtiyacı olan her şeyle işbirliği yaptı. Adem ve Havva hiçbir zaman bir sonraki yiyeceklerinin nereden geleceği konusunda merak ve endişe duymadılar. Yapmaları gereken tek şey, sayısız çeşitlilikteki meyve ağaçlarının herhangi birine uzanmaları ve bu ağacın meyvelerinden koparmalarıydı. Alın teri dökmek, diken ve çalı veren toprak, hastalık ve ölüm mevcut değildi. Yaratılışın her köşesi Adem ve Havva'ya boyun eğmişti. İnsan egemendi. Yaratılış, insan yaratıcısına boyun eğdiği sürece insana boyun eğecekti.
Tanrı ve insan birlikte.
Rab Tanrı başlangıçtan beri insanların kendisiyle yakın ve tatlı bir paydaşlık içinde yaşamalarını amaçlamıştı. Adem ve Havva'ya kendisini anlamaları ve sevmeleri için zihinler ve yürekler, zeka ve duygular ve ona güvenip güvenmeyeceklerine ve itaat edip etmeyeceklerine karar verecekleri seçim özgürlüğünü, irade vermesinin nedeni buydu. Gerçek sevgi ve sadakat, zorlanamayacağı ve baskı altında tutulamayacağı için seçim yapma unsuru kesinlikle gerekliydi. Egemen Rab, Adem ve Havva'yı yapacakları seçimlerden sorumlu tutacaktı. Lütfen şu konuda hataya düşmeyin. Evrenin yaratıcısı ve sahibi hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyaç duymamasına rağmen derin ilişki kurmayı isteyen bir tanrıdır. Bizler nasıl tanınmak ve sevilmek istiyorsak, aynı şekilde Tanrı da kendisi için yaratmış olduğu insanlar tarafından tanınmayı ve sevilmeyi arzular. Kendi benzeyişinde yarattığı bu kişilerle yürek seviyesinde bir dostluk arzulaması, onun sonsuz doğasının bir parçasıdır. İnsanların, ben Tanrı'nın bir kuluyum ve bundan fazlası da değilim dediklerini duyuyorum. Tanrı'ya, efendisi için çalışan, istekli bir hizmetkar olarak hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu kabul ediyorum. Ama kutsal yazıların bu konudaki ifadeleri oldukça anlaşılırdır. Tanrı, hiçbir zaman insanın bir kul olmasını tasarlamadı. Aksine, onun bir evlat olmasını istedi. Galatyalılar 4:7. Köle, ev halkının sürekli bir üyesi değildir. Ama oğul, sürekli üyesidir. Yuhanna 8:35. Tanrı, yüreğinin arzusunu insan biçimciliğe özgü bir şekilde ifade ederek, insan terimlerle, kendisine güvenen herkes için ne planladığını bize anlatır. Size baba olacağım ve siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız. 2. Korintliler 6:18. Tanrı bize olan sevgisini anne ve babaların çocuklarına olan sevgilerine benzetmekle yetinmez. Bu konuda başka bir örnek daha verir. Benzetmesini bir diğer seviyeye taşıyarak insanlara olan sevgi bağını ve sevgisinin derinliğini bir erkeğin biricik gelinine olan sevgisiyle karşılaştırır. Ve o gün gelecek diyor Rab. Bana kocam diyeceksin, artık efendim demeyeceksin. Seni sonsuza dek kendime eş alacağım. Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim. Sadakat ile seninle evleneceğim. Ve sen Rab'bi tanıyacaksın. Hoşea 2, 16-19-20. Yeryüzünde bulunan iki birey arasındaki en tatmin edici ilişkiyi hayal edin ve sonra şu konu üzerinde düşünün. Tanrı'nın bizi kendisiyle tecrübe etmeye davet ettiği ilişki, yeryüzünde bulunması mümkün olan en iyi ilişkiden sınırsız derecede daha harikadır. Yaratıcınız ile kişisel bir ilişkiye girmediğiniz takdirde, yaşamınızda eksiklik olacak ve hayatınızda tatmin bulamayacaksınız. Yersel mülkün miktarı, zevk, eğlence, prestij, insanlar ya da dualar canınızdaki boşluğu doldurmaya yetmeyecektir. Kendisi için tasarlamış olduğu yüreğinizdeki o boş odayı yalnızca Rabbin kendisi doldurabilir. O, susamış canın susuzluğunu giderir. Aç canı iyiliklerle doldurur. Mezmur 107:9. Burada kaçırılmaması gereken bir nokta bulunur. Tek gerçek Tanrı, dini törenlerden hoşlanmaz ama kendisine güvenenlerle içten bir ilişki arzular ve bundan zevk alır. Tanrı, farklı düzeylerde aşağıda belirtilen kişilerle paydaşlıktan hoşlanmıştır ve sonsuza kadar da hoşlanacaktır. Kendisiyle. Tüm sonsuzluk boyunca sonsuz baba, sonsuz oğul ve sonsuz kutsal ruh arasında sevgi ve paydaşlık akmıştır. Örneğin kutsal yazılar, oğlun babaya söylediği şu sözleri kaydederler. Baba, sen beni dünyanın başlangıcından önce sevdin. Yuhanna 17:24. Meleklerle. Tanrı melekleri kendisini tanımaları, sevmeleri ve onun sonsuz kadar sürecek olan huşu dolu görkemini takdir etmeleri için yarattı. Tanrı'nın bütün melekleri ona tapınsın. İbraniler 1:6. İnsanlarla. Tanrı insanları, yaratıcılarından meleklerin aldıkları zevkten daha büyük zevk almaları ve yaratıcılarıyla meleklerin sahip oldukları ilişkiden daha yakın bir ilişkiye sahip olmaları için yarattı. Kral Davud'un yazdıklarını okuyalım. Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu anasın ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin? Neredeyse bir tanrı yaptın onu. Başına yücelik ve onur tacı koydun. Mezmur 8:3-5. Tanrı halkı ile birlikte olmak istedi ama yine de insanın önce test edilmesi gerekir.
7. gün. Yaratılış tamamlandı.
Yaratılış öyküsü önemli bir bilgiyle son bulur. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 6. gün oluştu. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. 7. güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yaratılış 1:31-2:1-2. Tanrı'nın yaratma eylemi tamamlandı. Artık yaptığı her işten zevk alma zamanı gelmişti. Rab 7. günde yorgun olduğu için dinlenmedi. Kendiliğinden var olan ve adı benim olan hiçbir zaman yorulmaz. Tanrı dinlendi, çalışmaya son verdi. Çünkü yaratma eylemi sona erdi. Rab Tanrı tatmin oldu. Her şey mükemmeldi. Mükemmel yaratıcılarıyla gelişen bir dostluğun tadını çıkarma ayrıcalığı verilmiş iki mükemmel kişinin yaşadığı mükemmel bir dünya hayal edin. Gezegenimizin başlangıçtaki durumu buydu. Ancak ne yazık ki bu eski yeryüzü bugün mükemmellikten çok uzaktır. Kötülük ve ahlaksızlık, üzüntü ve acı, yoksulluk ve açlık, nefret ve şiddet, hastalık ve ölümün kol gezdiği bir yeryüzü haline gelmiştir. Tanrı'nın mükemmel dünyasına ne oldu? Bu sorunun yanıtı öykünün bir sonraki bölümünü oluşturmaktadır.